Ayrım 38. Yalancı Tanıklar Kahvesi. Vedat Türkeli. Sayfa 378. Ertesi sabah geç vakit kalktığında soğuk bir sessizlik içindeydi ev. Kahvaltıyı verirken Remziye teyzenin konuklarla biraz önce çıktığını söyledi Necibe. Yorgun gibiydi. Çok geç uyumuştu. Ondandı belki. Kahvaltıdan sonra durulur gibi oldu. Koltuğa yaslanıp dışarılara baktı. Anlamsız gibiydi her şey. Ben kolay bıkmam. Ben bıktım mı? Doğru yaptıklarımdan bıkmam. Şu cennet görünümde ne yanlış olacak? Burada oturup kalmak yanlış. Bayram gürültüsü bitsin, düzene girecek her şey. Yanıma aldığım kitapları okumadım daha doğru dürüst. Dil öğrenimine tam ağırlık versem iyi olacak. Lisede İngilizce öğretmenine bir sorayım. Nahide gidiyor bugün. Anladık, ne yapayım? Güle güle. Bebeği ne yapacak? Sedef de yanaşmadı kürtaja. Ben de bekliyorum Salih'in çocuğunu. Tapar gibi bağlıymış Sedef meğer. Nahide de sana. Bırak şimdi Nahidesini. Gidiyor işte. İçeri geçti. Pek de niye yaptığını bilmeden bir kitap alıp karıştırmaya başladı. Bıraktı hemen. Sıkılmıştı. Uzandı. Bir süre kaldı öylece. Hiçbir şey düşünmek istemiyordu. Kalktı. Türkçe, İngilizce, Red House'u açıp oyun yapar gibi aklına gelen kimi sözcüklerin İngilizcesini aradı. Bayağı oyalayıcı olmuştu kaptırınca. Yatağa uzandı. Anımsadı birden. Telefon açacaktı. İndi aşağıya, Rıza'yı acele yazdırdı. Yandaki sandalyeye daha yeni oturmuştu, bağladılar. Çok sevindi Rıza. Bir iki söz ardından hocaların telefonunu verdi. Bayramda Harbiye'ye çıkacaklarmış. Orada telefon yokmuş. Canı sıkılmıştı Muhsin'in. Ne iyi olacaktı hocayla bir iki söz etmesi? Kapatıp Rüştüleri, sonra da Emmioğlu'nu yazdırdı. İki numarada yanıt vermiyordu. Canı iyice sıkkın çıktı yukarı. Öğleni bulmuştu. İsteksizce yedi Necibe'nin getirdiği yemeği. Balkonda koltuğa yorgunca yaslanıp dalgın kaldı uzunca süre. İçeri gidip uzanınca uyudu hemen. Karışık düşlere bata çıka saatler geçmiş olmalıydı gözlerini açtığında. Gürültüler vardı aşağıda. Kolundaki saate baktı, altıyı geçiyordu, fırladı. Gidiyor bunlar. İndi merdivenleri. İki valiz konmuştu aşağıdaki merdiven başına. Duraladı. Koşturarak niye gelmişti sanki? Giderlerdi. Bu işte biterdi. Dönse miydi? Elinde küçük çantasıyla Nahide döndü karşı koridoru. Hemen arkasından Naciye Hanım göründü. Muhsin'i görünce yüzünde hiçbir şey değişmemiş gibiydi Nahide'nin. Bir şey demelerine kalmadan Remziye Hanım çıktı arkasında Necibe ile. Bir gördük, bir kaybettik diyordu. Arkasında yeni şoförle, Mevlütmüş adı, gençten biriydi. Neşati koşturarak çıktı merdivenleri. Otobüse telefon ettim. Beklet durular dedi. Dönmüş, valizleri alan şoförle iniyordu merdivenlerden. Ardından Naciye, Remziye Hanımlar indi. Nahide izledi onları. Gözleri Nahide'deydi Muhsin'in. O da indi peşleri sıra. Kapıda Naciye Hanım'la annesi kucaklaşıp karşılıklı övgü, sevgi sözleriyle vedalaşırken Muhsin'le göz göze kalmış Nahide'nin gülümser gibi bakma çabası yüzündeki solukluğu göze çarpıcı yapıyordu. Remziye Hanım dönüp Nahide'yi kucaklamış şapur şupur öpüyordu ki Naciye Hanım Muhsin'e uzattı elini. ''Çok sevindim sizleri görmekten evladım. İnşallah İstanbul'a bekleriz. Annenizi alıp gelin. Her şey için teşekkürler.'' Annesi evden çıkıp Neşati'nin başında beklediği arabaya yönelince kendini Remziye Hanım'ın saldırısından yeni kurtarmış Nahide, Muhsin'e uzattı elini. Okşar gibi sıktı. Gözlerindeki o alaycı gülücüğe sinmiş bir hüzünle ''Sağlıkla kalın Muhsin abi.'' dedi. Dönüp arabaya yürüdü. Dolanıp öte kapıdan arka koltuğa annesinin yanına geçti. Araba kalkmış giderken Naciye Hanım el sallıyordu. Nahide gözlerini ileri dikmişti. Remziye Hanım'ın ''Yolunuz açık olsun'' çığırışları arasında Necibe bir tas su döktü arabanın ardından. Beklemediği kadar ağır da olsa bu güç anı atlattığı için mutlu bir mutsuzluk içinde döndü Muhsin, gözü arabanın arkasında suskun kalmış annesine ''Hadi Allah kavuştursun'' dedi. Ağladı ağlayacaktı Remziye Hanım. Bir geldi le, bir gitti le. Gördün mü nasıl hanım hanımcık kız olmuş o küçük Nahide? Annesi üzgünce dönüp aşağıdaki oturma odasına giderken çıktı merdivenleri Muhsin. Ne biçim utkuydu bu? Son ana kadar kendini tutamayıp Nahide'nin boynuna sarılmamak için nasıl acılı bir direniş göstermişti? Yanlış mıydı yaptığı? Ne yapacaktın ki başka? Sen mi git dedin? Kararı o verdi. Evet doğru. Ben yapabileceğimi yaptım. En doğrusunu yaptın. Haydi uğurlar olsun. Tehlikeli bir dönemeci kararlılıkla döndüğü o günden sonra İngilizceye yoğunlaştı var gücüyle. Sabah akşam denize gidiyordu. Geri kalan zamanda kiminde geç saatlere kadar İngilizce çalışıyordu. Bir kez indiği kentte İstanbul'dan bilmem kimlere damat gelmiş gençten birinin yeni açtığı, kitap kaset satan bir yerde bulduğu Lingofon İngilizce takımını alıp odasına kurunca iyice kapanmıştı işine. Kimseyle gereksiz biçimde takışmak istemiyordu. Babasına karşı duygularını açıkça belli eden davranışları da anlamsız geliyordu artık. Herifi ben mi düzelteceğim? Ara sıra da olsa Hacı babasının da bulunduğu havadan sudan konuşulan, daha çok da Remziye Hanım yemekler üzerine konuşuyordu. Kimi akşam yemeklerinde, Muhsin pek konuşmasa da, aslında Hacı Fahri de hele yemeklerde pek konuşan biri değildi, birlikte oldukları için Remziye Hanım da çok mutluydu. Yukarıda çalışırken, dayı diye annesiyle yeni gelmiş Burcu, İngilizce plak sesini duymuş olmalıydı, merdivenlerden göründü bir gün. Sevindi. ''Dayın çalışıyor kızım, gel.'' diye seslenen Semiha da arkasındaydı. Yanına oturttu Burcu'yu, öptü yanaklarından. ''Hoş geldin.'' dedi Semiha'ya da. Plaklardaydı çocuğun gözü. Muhsin'in karşısına daha geçen haftalar Burcu'yu kumsala getiren Nahide dikilmişti onu görünce. ''At artık şunu kafandan. Arıyor mu seni?'' ''Aramasın, ben arıyor muyum?'' ''Bir tür öğretmen bu makine değil mi abi?'' ''Öğretmenin yerini tutmuyor.'' duraladı Semiha. ''Öğretmen isteyip durun mu? Okul kapalı kim vardır ki?'' ''Baş muallimin kızı var Tombis, İngilizce öğretmeni.'' İlkokul öğretmenliğinden sınavla gazi eğitime geçip lise matematik öğretmeni olmuş yaşlı biriydi baş muallim dedikleri. ''Sen bir konuş.'' dedi. ''Haftada 3-4 ders alırım buraya gelirse.'' Hemen ertesi sabah geldi Semiha. İstenen para dolguncaydı. Olsundu. O akşam 5'te bahçedeki pergolanın altına kısa kollu sarı saten bluzu, açık yeşile çalan uzunca eteğiyle geldi kız. Kestane rengi saçları sımsıkı arkaya taranmıştı. Yüzü makyajsız, kaşları doğaldı. İri kara gözleri vardı. Sağlıklı köylü kızı. Çekiciydi aslında da pek o taraklarda bizi yok görünüyordu. Olsa ne olacak? Tanışmak için ön konuşmadan kız, çalıştığı kitaplara şöyle bir bakıp Muhsin'in bilgi düzeyini İngilizce sorularla saptadıktan sonra Essential 3'ten başladılar. Kızın İngilizcesi, söyleyişi de iyi geliyordu kulağa. Necibe'nin getirdiği çaylarını küçük böreklerle içerken İstanbul Edebiyat Fakültesi İngilizce bölümünü bitirdiğini, ünlü profesörlerinin adını övünür gibi vererek İngilizce anlattı. Yüksek lisansa gidecekti İstanbul'a yeniden. Severek, öğretme çabasıyla yapıyordu işini. 2 saati aşan bir çalışmadan sonra parasını alıp giderken durumunun pek kötü olmadığını, kısa süre sonra büyük bir gelişme göstereceğini muştuladı Muhsin'e. Plaklardan da yararlansındı. Gitti kız. Her şey iyiydi de Muhsin tedirgindi gene. Çalışırken karşısındaki güzelce kızın her devinimi, çoğu kez tam zıttı çağrışımla Nahide'yi dikiyordu karşısına. Onu kovsa da giderken bir şeyler alıp götürüyordu sanki. Gittikçe artan bir isteksizlik büyüyor gibiydi içinde. Sivri Niyazi göründü bir sabah. Ramazan sonu köye gitmişti annesine. Yarası berisi yoktu. Dövenler bulunmamıştı. Kapanmıştı olay. Balığa çıkmak istiyor muydu Muhsin abi? Hiçbir şey istemiyordu artık Muhsin abi. Ertesi sabah yüzerken dalıp çıktı hemen. O çok sevdiği mavi sular yapay boyalı bir göldü. Nahide yoktu. Çekilip yaslandığı ağacın altında, karşı kütükte oturan Nahide'nin alaycı gözleri dikilmişti üstüne. ''Ne kolay karar verdin gene. Hiç de kolay karar vermedim bir tanem. Bırak beni sen de artık. Seninle benim aşkımızdan çok daha önemli şeyler var dünyada. Hangi günde olmamış ki? Aşklarını yaşamış insanlar gene de.'' Kalktı. Ağır ağır eve dönerken kafasını arındırmaya çalışıyordu. ''Nedim Hoca güler belki de. Klasik tragedya. Aşk mı, görev mi? İşte böyle Muhsinciyim. Kendinle alay etmesini bilirsen gerçeği daha iyi görürsün. Hoşça kal Nahideciğim. Denizi de kesti. Eylül geldi. Havalar da dönmeye başladı aslında. Yalana kalkma. Daha 2 ay denize girilir burada. Anladık. İçim istemiyor, ne yapayım? Tomis'i de görmek istemiyordu. 3. dersten sonra Tomis'i bırakmayı düşündü. Söyleyemedi kıza. öylesine canla başla öğretme uğraşındaydı ki kız, içindeki engellere karşın çok şey kazandığı ortadaydı. Bir sabah kahvaltıyı bitirmiş, artık beklenmeyen, daha doğrusu Nihat Erim, Kemal Türkler cinayetlerinden sonra her gün daha da sinik bir ürküyle beklenilir olan kanlı olayların kesildiği sessizlikteki gazeteleri karıştırmaya başlamıştı ki, merdivenlerde yabancı gelen ayak sesine döndü. Neşati'ydi, şaşırdı biraz. ''Buyurun Neşati abi, günaydın Muhsin Bey, izin var mı?'' ''Ne demek, otur lütfen.'' İlk kezdi geldiğinden beri, önemli bir şey olmalı, yüzünden belli. ''Bakın Muhsin Bey,'' duraladı bir, ''Hacı Bubaz'ın selamı var.'' Gene kısa bir ara verip, ''Muhsin Bey'e gelip geçsin işinin başına, ben yoruldum deyip duru.'' Şaşkınlıkla güldü Muhsin, tam da sırasıydı hani. Duraksayıp toparlandı. ''Ben de çok yorgunum Neşati abi.'' dedi. ''Söyle Hacı amcana, kapatıp çekilsin köşesine yorulduysa. Sen de biliyorsun. Yeter de artar elindekiler. Nedir bu mal hırsı?'' Neşati doğruldu birden. ''Aman Muhsin Bey, Allah korusun. Kaç fukara ekmek yiyip duru onun sayesinde.'' ''Öyle mi?'' ''Gel de anlat bu dangalığa şimdi. Bak Neşati abi, benim işim değil o işler. Kimse güvenmesin bana.'' Durup gülümsedi. O iş yitirecek yoksulları ben de düşünüyorum. Oraya geçersem bu mal mülk sizden çalındı deyip dağıtırım hepsini. Söyle Hacı Bey amcana, olur derse gelip oturayım oraya. Neşati gülmeye başlamıştı bu şakaya. O nasıl söz Muhsin Bey, hepiciği helal o malların. Zekatı da verilmiş, sadakası da. Faizcilik maizcilik bir gün yapmamış Hacı Bubaz. Hayır hasenat onda, fukara babası. Anladık Neşati, git artık. Gitmeye niyetli görünmüyordu. Duralayıp ekledi. Hacı Ali'lerden mi Hacı Bey amaca? Muhsin'i pek ilgilendirmiyordu ya, soru verdi öyle. Neymiş Hacı Ali? Neşati beklediğini yakalamış gibi aldı hemen. Aksekiliymiş buna. Gaşı adılardan kaçakçık maçakçılık yaptılar. Cendeyeme başçavuşu vardı. O tak bunlarla. Herkes bilip duru. Bir yandan da faizçılığa döktüler işi. Çok da toprak aldılar kimi köylü eden. Güççük oğulları MHP'yi gocekle hinci. İmamı da onlar dövdüydü. Siz taravih namazına gidip imamın da elini sıkınca aşk olsun dedi vallahi bütün millet. Kaç kişi gelip anlattı hacı amcaya. Gene şaşırmıştı Muhsin. Neler dönüyordu şu bir avuç kasabada? Ne olacaktı ya? Hayır kavga olsun da ama böyle ters. Evet Muhsin yoldaş, bu ülkede her şey ters böyle. Kitabı iyi oku oğlum. Neresi ters? Sivri Niyazi'yi de dövdürdüler. Bizim pehlivan Ali'nin parmağı varmış. O da onlarla demek. Yok Muhsin Bey, Gabil değil. Pelvan Ali, hacı amcanın sözünden gılgada şaşmaz. Kim yaptı peki? O gaşuk biraz. Gözlerinden akıyor Neşati. Her şeyi biliyorsun sen. Nesi karışık olacak Neşati abi? Şu kasabada kimse bilmese sen biliyorsundur. Neşati'nin kolay dayanacağı rüşvet değildi bu. Sallandı biraz. Bir de Tahir Bey'le var burada. Eski hanedan adamla. Yukarı değirmenin üst yanı tekmil onların. Hacı Bey amcaya da çok saygılı duğla. Süleymancı duğla yalnız. Süleyman Demirel mi? Güldü Neşati. Süleymancılık Muhsin Bey. Tarikat bu. Bizim Boralığa da çok yaygındı. Anlayamamıştı Muhsin. Bunlar mı yaptırdı yani? Niyazi ile birlikte gittik teraviye. İmamın elini öpecekti neredeyse. Sen bakma Sivri Niyazi'ye, bu da imama gidip duru, Tahir Beylerin toprağına gidip adamların kuyusunu kazıp duru dayısıyla bir olup. Dayısı tuttuğumuş, Oğman da köylününmüş, çevrede 50.000 dönüm toprakta, birkaç köylüyü de kandığmış. Hacı babaya da cevizli köylüleri açmıştı böyle bir davayı. Anımsadı Muhsin, hep aynı öykü, Neşati sürdürüyordu. Akalağında Hacı Ali'le var, hepsi borçlu Hacı Ali'le. Bunu da herkes bilip duru bu da. Hangi ileyi dövdüydü Niyazi'yi? Bunlar mı? Tahir Bey ile mi? İkisi de olabilir. Yaptım diyen de yok, yapmadım diyen de. Çok kurnazlık döne bu da Muhsin Bey. Muhsin güldü. Hacı amcan da bana kurnazlık yapıyor galiba Neşati abi. Söyle hacı babamıza, ben onun işlerine karışmam. Siz kağışmazsanız kim kağışacak Muhsin Bey? Aslan gibi damadı var. Duraladı Neşati. Bak Muhsin Bey, herkes bir yana, siz bir yana Hacı Bey amcam için. Ben oğluna bu gıda düşkün baba görmedim. Kaçınılmaz duygulu bir sessizlik çöktü birden. Gülememişti Muhsin. Nişati abi doğrusun da ben daha okulu bitirmedim. Eninde sonunda bitecek o. Askerliği de yapmadım. Görüyorsun, geldiğimden beri çalışıyorum burada. Gidip kahvelerde, şurada burada mı geziyorum? İngilizceye kapandım şimdi. İleride İngiltere'ye, Amerika'ya gidip okumak istiyorum. Kötü bir şey mi? Bu işlerle uğraşamam ben. Hacı babam beni seviyorsa yolumu kapatmaz. Güldü takılır yollu. Yemekte görüyorum bazı. İki kişinin yediğini yiyor maşallah. Hiç de yorgun görünmüyor. Çekingence gülümser gibi olunca toparlandı Neşati. Hacı baba sizin yolunuzu kapatmaz dedi. Yenildiğine pek de üzülmemiş diplomat tavrıyla izin isteyip kalktı biraz sonra. Hem yalan söylemiş olmanın ezikliği hem de yolundaki bir tümseyi bir biçimde aşmış olmanın mutluluğu vardı içinde Muhsin'in. Doğru muydu yoksa kolaylıkla bulup söyleyebildiği şeyler? Neresi doğru olacak o saçmaların? Kendi yalanına kendin mi inandın yoksa? Ne yapacağım ben peki? İşçi örgütlerine sokmuyorlar. Siyasal örgütlerin yasalını da içime sindiremiyorum, yasa dışısını da. Gerçekten ÇBS olduk galiba. Çizgimiz belli değil. Yineleyip duruyorsun. Kabak tadı verdi artık. Geçende de düşündün bunları. Bir sonuca varabildin mi? Düştüleri buldun bula bula. Düştü uyarıcı oldu, evet ama ticaret mi yapacaksın onlarla? Emmioğlu dört gözle bekliyor. Ben ne olacağım peki? Nedim Hoca'yı dinleyip burada kaldım diyelim. Ne yapacağım? Hacı Ali'lerin küçük oğlu MHP'yi kurmuş. Evet, öteki partiler var. Her biri bir ağanın çöplüğü. Bizimkiler sinsi. Gününe göre dümen kırarlar. Annem bir şeyden anlamaz. Bir biz eksiyiz. Biz de işçi partisini kuralım. Kasabamızın demokratik soygun tablosu tamamlanmış olsun. Nereye varacağız buradan? Toplasan tüm çevrede 50 kişiyi bulur muyuz dersin? Tümünü toplasam ne olacak? Remziye Hanım da ne halt edeceğini şaşırır. Toprak senin diyeceğiz köylüye. Hadi Tulukçu ver senin toprakları diyecekler. Remziye Hanım bile dikelir. Versek bir guğnazlık va bunda deyip köylü de korkar valla. Köyün, kasabanın dedikoducu yavşak ağızlılarına solu da sokarız. Eh o da bir şey. Birikim mi diyeceğiz? Bunlar da boş söz. İşçi partisi bana şube açma yetkisi verir mi? Birbirlerini yiyor onlar da. Sen nereye varmak istiyorsun? Duraladı. Diyecek somut bir şey bulamıyordu gerçekten. İş doğru yolu bulup sapmamakta. Ben yolumdayım. Yaşamın engin diyalektiği bana da bir yer gösterecek. Bekle bulursun belki. Kendini silkeleyip İngilizceye yeniden odaklanma çabası içinde geçirdi birkaç günü. Geç saate kadar çalışıp Tomlis'in verdiği yazılı görevleri yaptı bir akşam. Toparlanmıştı. Boş geçirmiyordu zamanı hiç değilse. O da bir kazanımdı. 11'e doğru kalktı ertesi sabah. Tam balkondaki masaya oturmuştu ki yüreğine bıçak saplanmış gibi bir çığlık geldi aşağıdan. Annesiydi bu. Fırladı hemen. Koşar gibi indi merdivenleri. Çığlık kesilmişti. Ağlamalar, hıçkırıklar duyuluyordu annesinin odasından. Atılınca boğulacak gibi ağlayan Necibe çıktı kapıdan. Soluğunu güç tutarak, ''Hacı Bey amca'' dedi. Kekeler gibi ekleyebildi. ''Başınız sağ olsun.'' Remziye Hanım dize bayılmıştı. Su almaya koşmuştu Necibe. Yandaki sandalyeye çöktü Muhsin. 38. ayrımın sonu sayfa 387.